Ayrım 30.
Hakkı Behiç imzasıyla yayınlanan TKF beyannamesinde şunlara değinilmektedir. Komünizm düşman ulus tanımaz, düşman fikir tanır. Düşmanın adı da içeride kapitalizm, dışarıda emperyalizmdir. İhtilal evrim yollarının en sonuncusudur ve olağanüstü bir yoldur. TKF Cihan İnkılabı'nı ihtilal sonucu olarak değil, tekamül ürünü olarak kabul etmiştir. Komünizmin istediği ekonomik ortaklık yönetimi, büyük üretimde toplumun genel çıkarları adına devletin müdahalesi ve bilfiil emek harcayanlara ait olduğu halde, şimdiye kadar kapitalistler tarafından gasp edilen hakların sağlanması demektir. Partimiz Anadolu'yu Batı kapitalizminin sürüm yeri ve ekonomik kölesi durumundan kurtaracak, Avrupa emperyalizmini en can alıcı temelinden vuracaktır. Komünizm bir ulusun başına geçirilecek taklitçi bir program değildir. O öyle bir inançtır ki genel ve politik çizgilerinin her ülkedeki doğal ve toplumsal oluşuma göre çeşitli yöntemlerle uygulanmasını gerekli kılar. Komünizmin İslam ülkeleriyle uyuşacağında duraksamaya yer yoktur. Çünkü komünizm ortaklık ve eşitlik yaşamından ibarettir. Bütün dinsel ilkelerin toplum yaşamında uygulanmasından ibarettir. Mete Tunçay. Mustafa Kemal'in de TKF'nin bir numaralı üyesi olduğunu ileri süren bazı belgeler vardır. Örneğin Çerkez Ethem anılarında böyle bir iddiada bulunmaktadır. Nitekim Ali Fuat Paşa'ya 31 Ekim 1920'de çektiği telgrafta şu noktanın altını çizmektedir. Komünistliğin memleketimizde değil, Rusya'da bile uygulama kabiliyeti hakkında açık kanaatlerin hasıl olmadığı anlaşılmaktadır. Bununla beraber dahilden ve hariçten çeşitli amaçlarla bu cereyanın memleketimiz dahilinde girmekte olduğu ve buna karşı makul bir tedbir alınmadığı takdirde milletin pek ziyade muhtaç olduğu vahdet ve sükununu muhil ahvalin meydana gelmesi de mümkün görülmüştür. En makul ve tabii tedbir olarak aklı başında arkadaşlardan hükümetin bilgisi dahilinde bir Türkiye Komünist Fırkası teşkil ettirmek olacağı düşünüldü. Bu takdirde bu fikre müteallik bütün cereyanları bir muhassalaya irca etmek mümkün olabilir. Müteşebbis heyeti ve 30 kişiden meydana gelecek bir merkezi umumisi meyanında güzide arkadaşlarımızdan Fevzi, Ali, Fuat, Kazım Paşalarla Refet ve İsmet Beylerin de gizli olarak dahil bulunmasına muvafık gördüm. Resmi TKF'nin güdümlü bir parti olduğu yukarıdaki telgraftan da anlaşılmaktadır. Peki böyle bir partiye neden ihtiyaç duyulmuştur? Öncelikle 1920 ortalarında Anadolu'da çeşitli sol düşünce ve eğilimler yaygınlaşmıştı. Mustafa Kemal'in de işaret ettiği gibi bunların denetimi, deyim yerindeyse zapt-ı rapt altına alınması için böyle bir fırkaya gereksinim duyulmuştu. Bunun yanı sıra 1920'de askeri alanda pek başarılı olunamaması, savunma hatlarının Sovyetlere yakın doğu illerine kayma olasılığı da bir başka neden olabilir. Ne var ki gelecek yıllarda çok örneklerini gördüğümüz solu denetim altına almak, hatta güdümlü partiler kurmak doğrultusunda ilk adımı TKF teşkil etmiştir. Dikkati çeken bir başka noktada böylesine kurulan partilerin denetimi ve güdümü sanıldığı kadar kolay olmamaktadır. Bütün deneyimler bunu göstermektedir. Mustafa Kemal Paşa'nın girişimiyle kurulan TKF ve sol akımların etkin olduğu o günlerde okullarda bile şöyle marşlar söyleniyordu. Anadolu Şuralar Hükümeti var olsun, işçilerin emeği özlerine yar olsun. Uyan mihnetle çalışan çıplak hemşehri, İnkılaba katıl, dünyanın hür rençberi. Mustafa Kemal Paşa'nın isteği üzerine Ankara'da yayınlanmaya başlayan Yeni Dünya gazetesi, TKF'nin resmi organı gibi çıkıyordu. Gazetenin sorumlu müdürü ve başyazarı Hakkı Behiç'ti. Nüshası 5 kuruştan satılan gazetenin birinci sayfasında şu ibareler yer almaktadır. Yeni Dünya, dünyanın emekçileri birleşiniz, Türkiye Komünist Gazetesi'dir. Eldeki sayılarda başyazılar genellikle Hakkı Behiç tarafından kaleme alınmış. 28 Kasım 1920 tarihli 58. sayısında birinci sayfanın en altında iri puntolarla şu haberi okumaktayız. Mücahit-i Muhterem Ethem Yoldaş gece şehrimizi teşrif etmişlerdir. Gazetede Moskova telsiz haberleri geniş ölçüde yer almaktadır. 8 Aralık 1920 tarihli sayısında Moskova telsizinin tebligatı başlıklı haberde aynen şunlar yer almaktadır. Harp raporu, bütün cephelerde sükunet vardır. Hariciye İşleri Halk Komiseri Çiçer'in Türkiye Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa'dan bir telgraf almıştır. Telgrafta 3 seneden beri bütün kapitalist emperyalist dünyasına karşı kesintisiz mücadelede bulunan Rus milletine karşı Türklerin takdir duyguları beslediklerini ve bütün Asya ve Afrika'yı tahtı tahakküm ve istibdatlarında bulunduran emperyalistlerle mücadele için Türkiye-Rusya arasında daha sıkı ve samimi bir ittifak lüzumunu izah etmektedir. Yeni Dünya, TKF hareketi sona erdikten sonra Arif Oruç'un yönetiminde bir süre daha çıkmıştır. TKF'nin ömrü ise ancak 3 ay sürmüştür. C. Türkiye Halk İştirakiyum Partisi. Bu partinin kuruluşu gizli TKP'nin oluşması ile ilgilidir. Sovyetler Birliği'nin Ankara'daki ilk temsilcisi olan Şerif Manatov temasları ve eylemleriyle gizli TKP'nin kurulmasına bir anlamda teşvikçi olmuştur. Manatov, Eskişehir ve Ankara'da Bolşeviklik üzerine konferanslar vermiş, belli bir çevrenin doğmasını sağlamıştır. Gizli olarak kurulan TKP'nin kurucu ve yöneticileri arasında Binbaşı Baytar Salih Hacıoğlu, Muallim Mustafa Nuri, Şeyh Kudbettin ve Zinetullah Nuşi Revan bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Tokat Milletvekili Nazım ile halk zümresinde bazı milletvekilleri de parti ile ilişki halindeydiler. Partinin nizamnamesinde şu noktalar öne çıkarılıyordu. Türkiye Komünist Partisi, kapitalizm ve emperyalizmin baskısından bütün mazlum milletlerin ve sınıfların kurtarılması için bütün kuvvetiyle mücadele edecektir. Türkiye komünistleri şuralar vasıtasıyla cemiyet hayatında hakiki bir halk cumhuriyeti meydana getirecek ve sosyalizmi yerleştirinceye kadar işçi sınıfından fukarayı kasibeden oluşan şuraların diktatörlüğünü vaz eder. Özel mülkiyet kaldırılarak toprak, bankalar, fabrikalar, ticarethaneler, demir yolları, vapurlar, bütün servet ve sanayi kaynakları ile dış ticaret millileştirilecektir. Askerlik, adalet, eğitim alanlarında radikal reformlar yapılmasını isteyen TKP, laikliğe taraftardır. Türkiye Bolşevikleri yalnız elinin ve fikrinin emeği olarak yaşayan köylü, çiftçi, amele, memur ve müstahdem gibi insanlığın gerçek ezilen fukaralarını partinin en sağlam yandaşları ve unsurları olarak tanır. Manatov, Anadolu'daki faaliyetleri nedeniyle yurt dışına gönderilince TKP de bir anlamda çöktü. Bu arada 1-8 Eylül'de Bakü'de toplanan Doğu Halkları Kurultayı'na Türkiye temsilcisi olarak katılan 235 delegeden bir bölümünün TKP tarafından gönderildiği ileri sürülmektedir. TKP'nin faaliyetleri durduktan sonra 7 Aralık 1920'de Türkiye Halk İştirakiyum Fırkası kuruldu. Kurucu ve yöneticileri arasında geçici başkan olarak Tokat Milletvekili Nazım Bey, Mehmet Şükrü Bey, Afyon Karahisarı sahip, Binbaşı Salih Hacıoğlu ve Zinetullah Nuşi Revan bulunmaktaydı. Partinin yayın organı olan Emeğin elimizdeki tek sayısına göre, bugün cihan öyle bir hale gelmiştir ki bir tarafta daima alın teri döken, emek sarf eden milyonlarca aç, çıplak ve sefil emekçiler, köylüler ve işçiler, diğer tarafta ise hayatın bütün saadet ve refah vasıtalarını kendi tekerlerinde tutan ve daimi bir zevk ve sefahat alemlerinde vakit geçiren bir avuç tufeyli sermayecilerin tahakküm ve saltanatı beynelmileldir. Örneğin hayvanların yemliklerine ve hatta güvercinliklere kadar kötü etkisini gösteren Cihan Harbi, böyle mütehakkim ve yağmacı sermayecilerin bu ihtiraslarının sonucundan başka bir şey olmadığını artık herkes anlamıştır. Bundan ötürü emeğin amacı ve yönü sermayeciliğe ve zorbalığa karşı mücadele etmek, emeği ve emekçileri hakim kılmaya çalışmak olacaktır. Afyon Milletvekili Mehmet Şükrü Bey, Ankara Öğretmen Okulu'nda verdiği konferansta Halk İştirakiyum Fırkası hakkında şunları söylemiştir. Bu fırka, gizli Komünist Partisi ile halkçıların birleşmesinden meydana gelmiş, ve programı ile tüzüğünü hükümete vererek resmen tanınmış bir fırkadır. Fırkanın gayesi memleketin en mazlum ve mağdur halkı bulunan köylü, işçi ve emekçilerin hukukunu savunmak, halkın hukukunu halka vermek, halkı kendi mukadderatına bilfiil sahip kılmak ve tabii iradesine malik etmektir. Mehmet Şükrü Bey bunları açıkladıktan sonra o günlerde Anadolu solunun temel açmazları ile ilgili şu noktaları öne çıkarmıştır. Fırka programının birçok maddeleri dinden ve aile hukukundan söz etmektedir. Fırka programının gene bir başka maddesinde hukuku aile şeriat dairesinde mahfuzdur denmektedir. Diğer bir maddede asr-ı saadetteki samimiyeti müşterekeyi iadeye çalışacaktır denmekle hakikat-i İslamiye dairesinde hareket edeceğini göstermiştir. Çerkez etem olayı Ankara hükümetini çok tedirgin etmişti. Bu sırada THİF'nin etemle birlikte hükümeti devirmek istediği iddiasıyla partiye karşı tedbirler alınmaya başlandı. 2 Ocak 1921'de Yeni Dünya Gazetesi'nin imtiyaz sahibi ve başyazarı Arif Oruç tutuklandı. Onu Emek Gazetesi çevresinden Salih Hacıoğlu ile Zinetullah Nuşirevan'ın tutuklanmaları izledi. Halk Zümresi milletvekillerinden THİF ile ilişkisi olanların dokunulmazlıkları kaldırıldı. 9 Mayıs 1921'de Ankara İstiklal Mahkemesi Tokat Milletvekili Nazım Bey'i 15 yıl küreye mahkum etti. Bu bastırma sırasında Karabekir Paşa da Erzurum'da yayınlanmakta olan muhalefeti ile dikkati çeken Albayrak Gazetesi ile yazarı Mithat Bey'i susturdu. Sakarya Zaferi'nden sonra Büyük Millet Meclisi çıkardığı bir yasa ile hükümeti devirme iddiasıyla mahkum olanları affetti. Sakarya Zaferi ile Dumlupınar Zaferi arasındaki yaklaşık 10 aylık süre içerisinde sol yine canlandı. 1922'de 1 Mayıs Ankara'da coşkulu törenlerle kutlandı. Aynı şekilde THİF yeniden kuruldu ve Yeni Hayat'ı yayın organı olarak çıkarmaya başladı. Yeni Hayat'ın 1 Nisan 1922'de yayınlanan 3. sayısında Türkiye Halk İştirakiyum Fırkası'nın Büyük Millet Meclisi hükümetine beyannamesi yayınlandı. Bu bildirinin temel noktaları şöyle açıklanabilir. Marksizm platformasında bulunan partimiz memleketin iç ve dış siyasetine dair görev ve girişimlerini, memleketin iktisadi vaziyetini tahlil ve Marksizm usulleri yardımıyla olayların gelecekte alabileceği şekli tahmin esaslarına dayandırarak evvelce istihdaf edilmiş umumi maksada rehberlik edecektir. Türkiye halkının ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temel ilkesi olan misak-ı milli bugün bizim dahi ilkemizdir. Buna uygun olmayan her türlü teklif ve kararlar fırkamızca reddolunur. Savaş biter bitmez memleket dahilinde arazi, vergiler ve idare meselelerinde derin iktisadi bir yenilik getirmek ihtiyacı kesindir. Bizim cihan emperyalizmine karşı bütün Doğu'nun, Şark'ın ortak bir mücadele ve savunma cephesi oluşturma ilkesini Doğu politikamızda bir esas ittihaz etmemiz ve bu amacı yaşama geçirmek için bütün İslam memleketlerinin Kongresi ve Doğu Milletleri Genel İttifakı'nı akt ve tesis ile Doğu ülkeleri konferansları gibi toplantılar tertip etmemiz lazımdır. Fırkamızın tüm sorunlarla ilgili noktayı nazarı bütün dünya komünist partilerinin ve onları kendi etrafında toplayan mensup olduğumuz 3. Komünist Enternasyonelinde noktayı nazarıdır. Karl Marx'ın bütün cihan işçileri birleşiniz şiarını bütün cihan mazlumları birleşiniz şekline koyarak umum emekçilerle doğulu halkların ortak cephe ve bayrak sahibi olmaları zorunludur. THİF ve onun yayın organı olan Yeni Hayat'ın çizgisi, komünist ilkelerle İslam ve köylülüğü birleştirme doğrultusu olarak tanımlanabilir. Ne var ki, hükümet kısa bir süre içerisinde THİF'ye cephe aldı. Parti 15 Ağustos 1922'de kongre kararı aldı ve bunu gazetelerde ilan etti. Bu kongre, Anadolu'nun değişik yörelerindeki komünistleri bir araya getirmeyi, böylece örgütlenmeyi daha sağlam temellere oturtmayı amaçlamaktaydı. Hükümet ise böyle bir birlikteliğin görünümünü bile tedirginlikle karşılıyordu. Yeni Hayat'ta Başbakan Rauf Bey'e Orbay, hedef alan ağır bir eleştiri yazısı çıkınca hükümetin eline beklediği fırsat geçti. Öncelikle 15 Ağustos'ta yapılması planlanan kongre iptal edildi. Parti mecburen illegal bir kongre yapma durumunda kaldı. Nihayet casusluk suçlaması ile kovuşturma açıldı ve parti kapatıldı. Kurucu ve üyelerden Salih Hacıoğlu, Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, Zinetullah Nuşirevan ve adları bilinmeyen 3 kişi Komintern'in 4. kongresine katılmak için Sovyetler Birliği'ne gittikleri için tutuklanmadan kurtulmuşlardı. Büyük zaferden sonra ise Ankara hükümetinin sol üzerindeki baskısı daha da arttı. D. Mustafa Supi ve TKP. 10 Eylül 1920 Cuma günü saat 17'de Bakü'de Kızıl Ordu Kulübü'nde Sovyetler'de ve Türkiye'de bulunan 15'e yakın örgütten gelen 74 delege ile 1. ve Umumi Türk Komünistleri Kongresi toplandı. Mevcut bilgilere göre bu delegelerin 32'si kat'i, 42'si de istişari oya sahipti. Kongreye katılanların bir bölümü harp esiri askerlerdi. Tek düşünceleri bir an önce vatana dönmekti. Diğer bir grup ise Almanya'dan gelen çeşitli fraksiyonlardaki solculardı. Toplantının asıl itici ve yapıcı grubu ise Sovyet devrimi içerisinde yetişmiş gerçek bolşeviklerdi. Mustafa Supi daha önce yaptığı çalışmalarla ilgili heyet merkezinin raporunu sunmuştur. Seçimler sonunda Mustafa Supi başkanlığa seçilmiş ve eylem merkezinin Anadolu'ya taşınmasına karar verilmiştir. Bu oluşum Türkiye Komünist Partisi'nin başlangıç noktası olarak kabul edilmektedir. Mustafa Supi Giresun doğumludur. İstanbul Hukuk Mektebi'ni bitirdikten sonra Paris'te Siyasi İlimler Okulu'na gitmiştir. 1910'da École Libre de Sciences Politiques'i bitirmiştir. Yurda döndükten sonra Tanin, Servet-i Fünun ve Hak gazetelerinde yazılar yazmış, çeşitli okullarda ilmi iktisat okutmuştur. İttihat ve Terakki'nin baskı düzenine karşı sürdürülen muhalefetin içinde yer almıştır. 1913 yazının ilk aylarında Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesinden sonra birçok muhalifle birlikte Sinop'a sürülmüştür. Daha sonra bazı arkadaşlarıyla birlikte siyasi mülteci olarak Çarlık Rusyası'na sığınmıştır. Savaşın çıkması üzerine düşman bir ülkenin vatandaşı olduğu için önce Kaluga iline, daha sonraları da Urallar yöresine sürülmüştür. Rusya içlerindeki bu sürgün döneminde çeşitli sol devrimciler ve bolşeviklerle ilişki kurmuştur. 1917 Ekim devriminden sonra devrimcilerin safında çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur. Azerbaycan'da Sovyet devriminin oluşmasından sonra Bakü'ye yerleşmiştir. Bakü'de Bolşevik devrimcilerle ilişkilerini sürdürmüş, Doğu Halkları Kurultayı'na katılmış, bunu izleyen günlerde de TKP'nin oluşumunu sağlamış ve başkanı olmuştur. Mustafa Supi, kongre kararı Bakü'deki TKP kongresi uyarınca Anadolu ile ilişki kurmuş ve Mustafa Kemal Paşa ile bir süre yazışmıştır. Bunu takiben Mustafa Supi, Türkiye'de örgütlenme sorunlarına görüşmek üzere izinli ya da davetli olarak Ankara'ya gitmeye karar vermiştir. Heyetinde eşi, TKP'nin merkez komitesinden bazıları ile diğer yoldaşları bulunmaktaydı. Kafile Kars'ta birkaç hafta kaldıktan sonra burada kendilerine karşı bir hareketin başlayacağından ürkerek Erzurum'a geçmişlerdir. Erzurum'da Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti'nin kışkırtmaları sonucu Meysupi ve arkadaşlarına karşın yoğun nümayişler yapılarak heyet kente sokulmamıştır. Bu durum karşısında heyet Trabzon'a doğru yoluna devam etmiştir. Trabzon'da da aleyhte gösteriler sürmüştür. Bu durumda Sovyet konsolosu valiye başvurarak kafilenin Batum'a geriye gönderilmesi için bir motor bulunmasını istemiştir. Supi ve arkadaşları kayıkçılar kahyası Yahya'nın bulduğu bir motorla yola çıkmışlardır. Ne var ki Yahya kahyanın adamları Faik Reis ve arkadaşları Sürmeni açıklarında kafileyi götüren motora yetişmişler ve Supi ile 14 arkadaşını, içlerinde Ethem Nejat da bulunmaktaydı, öldürerek Karadeniz'e atmışlardır. Mustafa Supi ve arkadaşlarının Trabzon'daki karşılanışlarına ilişkin Tahsin Bekir Balta ile Hıfzı Rahman Raşit Öymen'in anılarına burada olayın dehşetini sergilemek açısından yer veriyoruz. Tahsin Bekir Balta olayı şöyle anlatıyor. Mustafa Supi ile arkadaşları Trabzon'a geldikleri zaman ben Trabzon Lisesi'nde talebeydim. Mustafa Supi ile arkadaşlarının resmi merasimle karşılanmaları emredilmiş olacak ki bizi, yani lise öğrencilerini tabur halinde karşılamaya çıkardılar. Erzurum'dan gelen yolun şehre girdiği Ayafilbo Caddesi'ne gidip yol kenarında yer aldık. Bizden başka karşılayanlar da vardı. Hatta Rus konsolosunun da oraya gelip karşılamak üzere Mustafa Supi ile arkadaşlarını beklediğini söylemişlerdi. Biz M. Supi'yi tanımadığımız için ve gelip giden de çok olduğundan M. Supi'nin bunlardan hangisi olduğunu ya da gelip gelmediğini bilemedik. H. Raşit Öymen olayı daha bilinçli anlatıyor. M. Supi Trabzon'a geldiği zaman ben Trabzon Öğretmen Okulu'nda öğretmen idim. M. Supi'nin geleceğini ahbap ve arkadaşlarına çektikleri telgraflardan öğrenmiştik. Gelişlerini görmek için ben de gittim. Karşılamaya gelenler arasında "Komünizm nedir?" diye bir çeviri yayınlamış olan eğitimci arkadaşım M. R. Bey de vardı. Mustafa Supi'nin yakın arkadaşı Ethem Nejat Bey'den telgraf almış onu karşılamaya çıkmıştı. Fakat iskele kahyası Yahya, Mustafa Supi'lerin yolunu şehrin dışındaki Değirmendere'de kesti ve şehre sokmayarak Çömlekçi Mahallesi'nin alt yolundan doğruca iskeleye, Bahti'ye getirdi. Burada M. Supi ve arkadaşlarına çok ağır hakaretlerde bulunuldu, küfürler edildi. Heyet hazırlanmış olan bir motora bindirilerek yola çıkarıldı. Hemen arkalarından kahyanın silahlı adamlarını taşıyan bir motor daha kalktı. Hava kararmak üzereydi. Mustafa Supi ve arkadaşlarına hakaret edenler arasında genel meclis üyesi Molla Bey ile o günlerin Trabzon kabadayılarından Faik de vardı. Faik ikinci motordaki çetecilerle beraber birinci motorun peşinden gitti. E. İstanbul Solu ve Doktor Şefik Hüsnü. İstanbul Solu, mütareke silah bırakışımı döneminde Kurtuluş ve Aydınlık dergileri çevresinde gelişmiştir. Kurtuluş dergisi önce Berlin'de çıktı. Almanya'daki devrim girişiminden etkilenen sol düşünceli Türklerin kurduğu bu dergi, daha sonra kurucu ve yandaşlarının ana vatana dönmesi üzerine İstanbul'da çıkmaya başladı. İstanbul Kurtuluşu aylık olarak "Sosyalizmden bahseder ilim ve sanat mecbuasıdır" ibaresiyle 20 Eylül 1919 tarihinden itibaren yayınlanmaya başlamıştır. Doktor Şefik Hüsnü de bu dönemde dergiye katılmıştır. Bundan iki gün sonra 22 Eylül 1919'da Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası kurulmuştur. 1919 seçimlerine bu parti İstanbul, İzmir, Eskişehir, Niğde'den aday göstermiş ve önemli bir başarı sağlayamamıştır. Kurtuluş'un yayını ise İngilizlerin İstanbul'u işgal etmelerinden 16 Mart 1920 sonra yayınlanmıştır. Derginin kapanmasından sonra İstanbul'daki sol çevre uzun bir süre herhangi bir yayın organına sahip olmamıştır.